Efendim Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Değerli dinleyiciler, bugün Altınoluk Dergisi'nin eski sayılarından yazılar aktaracağız. 2009 Aralık sayısından Ahmet Taş Getiren imzalı Allah'a bağlı bir hayat başlıklı yazıyı aktaracağız ilk olarak. Bu Müslümanın olmazsa olmaz hayat felsefesi. İki şeyi ihtiva etmesi gerekiyor. Laları netleşmiş bir hayat, illaları şuur kazanmış bir hayat. Laları netleşmiş olmanın anlamı şu: Allah'a bağlılığın yerine veya önüne geçen, Allah'a bağlılığı unutturan, Allah'a bağlılıktan uzaklaştıran, Allah'a yöneldiği gibi ümitlerin, sevgilerin, korkuların yöneldiği bütün alakalar. İllaları şuur kazanmışlık halinde şöyle ifade edilebilir: İlah olarak ancak O var. Ancak O'na kulluk edilebilir. Ancak O'ndan yardım dilenebilir. O, O ve sadece O. Bu açıdan baktığımızda, Allah'a bağlı bir hayatı konuşmak demek, Allah'tan başkasına bağlılık gibi özürler taşıdığımız kaygısına düşmek demektir. Yine Allah'a bağlı bir hayatı konuşmak demek, yaşadığımız hayatın Allah'a bağlılığı konusunda bilinç kaybına uğrama kaygısına düşmek demektir. Bu ikisi bizim İslam inancının en şumullü ifadesi demek olan kelime-i tevhidin, yani la ilahe illallah'ın la ve illa boyutunda problemler oluştuğunun göstergesidir. Böyle bir problemse kelime-i tevhidin, yani Müslümanın inanç kökünün yaralanması anlamına gelir. La ilahe dediğimizde ilah yok diyoruz. Bu söz insanı ilahlık adına bir tecride soyutlamaya, yani yok saymaya götürüyor. Zihni siliyor, ilahlık adına bütün alakaları bitiriyor. Ki yerine yeni bir alaka, bağ inşa edilsin. Tertemiz, arınmış bir zihin temeli üzerine yepyeni bir bağlılık andı içilsin. İllallah bunu getiriyor. Ancak Allah var. Bu andın hep diri kalması lazım. Hem la boyutuyla hem illa boyutuyla diri kalması lazım. Yani hem dünya planındaki bağlılıkların sürekli irdelenmesi ve Allah'a bağlılık yerine geçebilecek muhtevadan uzaklaştırılması, hem de Allah'a bağlılık andının hep diri tutulması. İnsan dünyada yaşıyor ve dünyada kimi alakalarının olmaması imkansız. Kendi uzuvlarıyla ilişkisi var, insanlarla ilişkisi var, eşyayla ilişkisi var. Bu ilişkilerin bir kısmı zaman zaman insan için çok hayati hale gelebiliyor. Susuzlukta bir damla su, açlıkta bir dilim ekmek, zulüm anında kurtuluş ümidi verecek her şey, hastalıkta bir doktor veya ilaç, uçurumda bir dal, denize düşüldüğünde bir sal, büyük bir acı karşısında teselli, mevki, makam, evladu iyal, can, canan. En küçüğünden en büyüğüne her şey. Ana, baba, evlat. Bunlar da dünyevi alakalar. Bütün bunlar Allah'a bağlılığın önüne geçiyorsa, orada insanın bir bağlılık ve koordinatları şaşırma problemi başlıyor demektir. Önüne geçmek ne demek? Belki bağlılıkla ilgili sayılabilen her şeyi teker teker sorgulamak gerekiyor. Allah'a bağlılığın yerine veya önüne geçen, Allah'a bağlılığı unutturan, Allah'a bağlılıktan uzaklaştıran, Allah'a yönelir gibi ümitlerin, sevgilerin, korkuların yönelmesine yol açan. Bunların her biri insana has hallerdir ve değişik imtihan alanlarında insan böyle bir zihin dümuruna maruz kalabilir. Kur'an'da bir kısım insandan bahsedilirken, onların kimi varlıkları Allah'ı sever gibi sevdiklerine işaret edilir. Kur'an bunu Allah'a eş tutmak olarak tanımlar Yine Kur'an, müminlerinse Allah'a karşı eşeddü hub, en yüksek sevgi içinde olduğunu bildirir. Kur'an'da mesela Tebük Harbi için can ve mal imtihanına davet edildiğinde geri kalanlar olduğu anlatılır ve geri kalışın sebebi olarak havanın sıcaklığının, hurma toplama mevsiminde bulunuluşun akla gelmesi zikredilir. Kur'an'da böyle bir can imtihanında Hazreti Musa'ya iman eden sihirbazların tavrıysa Allah'a bağlılık örneği olarak sunulur. "Benden izin almadan ona inanırsınız ha" diye söze başlayıp, sonra sizi asıp, sonra da ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasına keseceğim diyen Firavun'a sihirbazlar, "Sen ancak bu dünyaya hükmedersin" cevabını verirler. Yani zulüm, sihirbazların Allah'a bağlılıklarının önüne geçemez. Kur'an bir konuda ihtilafa düşüldüğünde, kimin hükmüne müracaat edilmesi gerektiğini bildirirken de, insanın böyle bir bağlılık imtihanı geçireceğini kaydeder. Orada, la ve illaların ahengi, hükmü, tağuta yani Allah Teala dışındaki tüm güç odaklarını temsil eden bir sembol, güç olarak tağuta değil, Allah'a ve Resulüne yönlendirmekle mümkündür. Hazreti Nuh'un şahsında insan olduğuna evlat bağını aşabilme dersi verilir. Hazreti İbrahim'in şahsında bir başka evlat imtihanı örneği vardır. Hazreti Lut'un şahsında eşle alaka imtihan konusudur. Hazreti Yusuf'un şahsında Allah'ın hükmüyle nefsi duygular arasında hesaplaşma yaşanır. Kur'an defalarca ve çok farklı örneklerle insanın malla alakasının Allah'a bağlılığının önüne geçmemesi ikazında bulunur. Kur'an insana sadakaları Allah alır ikazını yaparken, size verdiğimiz rızıktan infak edin ilahi buyruğunu insana taşırken, onda Allah'a bağlılık şuurunu inşa eder. Allah'a bağlı bir hayat hassasiyetinin temelinde insanın varı yoğuyla Allah'tan geliyor ve ona gidiyor olması gerçeği vardır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz ona aitiz ve ona döneceğiz. Bu ayet bir musibetle karşılaşıldığında sergilenecek mümin tavrı bildirilirken geliyor. Şüphesiz ki sizi biraz korku, açlık, mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. İşte yukarıda verdiğimiz ayet bu ayetten sonra geliyor. Peki o sabredenler ne yapar? İnna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Sabır, bütün bu işler Allah Teala'nın hükmü çerçevesinde olduğu ve bu yüce kudretin iradesi karşısında hiçbir iradenin anlamı bulunmadığı, onun için teslimiyetten başka çare olmadığı inancından dolayıdır. Teslimiyet Allah'adır. Çünkü mutlak bağlılık Allah'adır. Çünkü düşen bir yaprak dahi onun irade ve kudretiyle bağlantılıdır. Kur'an, insan zihnini ilmek ilmek dokumak istercesine varlık gerçeğinin Allah Teala ile alakasını anlatır. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, yeryüzü ve oradakiler kimindir? Allah'ındır diyecekler. O halde hiç düşünmez misiniz? Yedi göğün Rabbi ve yüce arşın Rabbi kimdir de. Allah'tır diyecekler. Öyleyse hiç ondan korkmaz mısınız de. Her şeyin hakimiyet ve mülkiyetini elinde tutan, her şeyi koruyup kolladığı halde kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? Biliyorsanız söyleyin de. Allah'tır diyecekler. O halde nasıl aldanıyorsunuz de. Bu gerçeği idrak eden insan, Kur'an'ın insandan beklediği şu idrak noktasına gelir. Ondan geldik ona döneceğiz. Göğü ve yeri yaratan O'dur. İşleri nizama koyan O'dur. Hüküm ve emir O'nundur. Mülk O'nundur. Gaybı bilen O'dur. Böceği böcek, taşı taş, bizi insan yapan O'dur. Gözümüzü göz, kulağımızı kulak, beynimizi beyin, kalbimizi kalp yapan O'dur. Anneyi anne, babayı baba yapan O'dur. Yüreklere çocuk sevgisini koyup, zahmetlere tahammül gücü veren ve böylece insanlığın devamını kanunlaştıran O'dur. Onun dışında her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve her şey O'na döndürülecektir. Her şeyin yaratılışı da, idaresi de O'na aittir. Onsuz varlık muhaldir. Eğer böyleyse, yani ez cümle, nefes alışverişimiz bile O'nun lütfu sayesinde olmaktaysa, nefes alışverişimiz dahil tüm hayatımızı O'nunla rabıtalı hale getirmek gerekiyor. Hayatın Allah'a bağlılığı bu kadar hayatiyken, insan neden yalpalıyor? Neden savruluyor? Yani Allah'a bağlı bir hayatın gerçekleştirilmesinde problem nerede çıkıyor? Problemin özü, hayat alakaları içinde zihnimizin dağılmasında, gaflete düşmekte, varoluşun hikmetinden kopmakta toplanıyor. İnsan Rabbini unutuyor. Onun her an kendisiyle beraber olduğunu, insana şah damarından yakın olduğunu, her şeyin onun murakabesi altında bulunduğunu, onun bilgisi dışında bir yaprağın bile kımıldamayacağını unutuyor. Bu dünya hayatının Allah tarafından tayin edilmiş bir imtihan alanı olduğunu unutuyor. Allah'la buluşulacak günü unutuyor. Bu hayatın hesabının Allah'ın huzurunda verileceğini unutuyor. Hazreti Ömer'in takva nedir sorusuna Übey bin Ka'b ne cevap vermişti? Dikenli bir yolda nasıl eteklerini toplar ve diken batmasın diye ayağını yola seçe seçe basarsan, işte o takvadır. Takva neden vardır? Neden İslam'da en önemli mümin kalitesinin ifadesidir? Çünkü takva, müminin Allah'a bağlılık çerçevesidir. Allah'ın hoşnutluğunu kaybetme korkusu endişesidir. Takvalı bir hayat, Allah'a bağlılık bilinci dipdiri olan bir hayattır. Allah'a bağlılıkta bir sınırı aştın, bil ki ayağına acısını ta yüreğinde hissedeceğin bir diken battı. Kalbin yaralandı. Acısını yüreğinde hissedersin. Çünkü yüreğin Allah'a bağlılık şuuruyla donatılmıştır. Ve o diken batması o şuura saplanmıştır. Onun için müminin kalbi, nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir idrakine doymuştur. Ve oradan tüm uzuvlara böyle bir şuur yüklemesi yapılmaktadır. Allah'a bağlı bir hayat hedefi, mümine hayatını bir süzgeçten geçirme vazifesi yükler. Hayatın hangi alanı Allah'a bağlılık idrakindedir, tutarlığındadır, neresinde aşınmalar vuku bulmuştur, nerede bağlılık idraki yerini başı boşluğa bırakmıştır, nerede Allah'tan başka masiva Allah, kudretlerin belirleyici rolleri devreye girmiştir, bütün bunlar bir tür emar hassasiyetinde tespit edilmelidir. Rabbin huzuruna herkesin kendi hayat defterinin Allah'a bağlılığını ispat derdine düştüğü büyük muhasebe meydanına böyle yaralı, savunulması güç, meşruiyetini destekleyecek hiçbir varlığın bulunmadığı bir hayat defteriyle gitmemeye özen gösterilmelidir. Rabbimiz bu zorlu gayrette yardımı bizlerden esirgemesin. Bizi yolda koymasın. Amin. Altın Oluk Dergisi'nin 2009 Aralık sayısında yer alan Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Allah'a Bağlı Bir Hayat başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyiciler. Bu kez Altın Oluk Dergisi'nin Ağustos 2003 sayısından bir yazıyı paylaşacağız. Hümeyra Ezergül imzasını taşıyor bu yazı. Geç Kalmış Sayılmayız başlığıyla şöyle başlıyor. Son günlerde kiminle karşılaşsam herkes birbirinden dertli. Şu imtihan dünyasında geçici şeyler için herkes birbirinin kalbini, hatta bedenini bile kırmakta. İnsanlar manevi boşluklar içinde ve bu sebeple de çile ve ızdırap dolu günler yaşamaktadır. Hala da ilahi bir disiplini olmayan toplulukların peşinde koşma sevdasındalar. Mutluluğu ya da insan ruhunun tatmak istediği manevi lezzetleri, maneviyatsız ortamlar içinde bulacaklarına inanıyorlar. Keşke İslam dinini hiç bilmiyormuşçasına yeni baştan bir inceleseydik. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, İslam güzel ahlaktır hadisi şerifine muhatap olup, İslam'ı tam yaşamak için ahlakımızı da düzeltseydik. O zaman kulun kula saygısının Allah'a saygı olduğunu bilir, insanların haklarına tecavüz için sanki birbirimizle yarıştığımızı o zaman görebilirdik. Beyinlerimize ve kalplerimize Kur'an'a göre davranıp davranmama tedirginliğini yerleştirip, davranışlarımızda yanlış olanları böylece en aza indirebilirdik. Kendi hatalarımızı düzeltmenin etrafı düzeltmeden önce geldiğini bilir, kaş yapayım derken göz çıkarmaz, kalpleri ve bedenleri kırmazdık. Olumsuz davranan kişilerin ahiretteki derecelerimizi artırdıklarını bilir, belki onları sevebilirdik bile. Her zaman iyinin iyisini arar, seçici olmayı bilir, tesadüfi bir hayat tarzından kurtulabilirdik. Bilinçli davranışlarla kendimize insana yakışan bir hayat tarzı çizer, mutluluğu, saadeti ancak o zaman yakalayabilirdik. Mahkeme-i Kübra'da bütün sırların açılacağı o günde çekeceğimiz sıkıntıları düşünür, buna mukabil bu dünyada yaşama sanatını, Kur'an ahlakını öğrenmek için vereceğimiz emekle karşılaştırır, en doğru ve en hayırlı seçimi yapabilirdik. Zerre kadar hayır ve zerre kadar şerrin karşılığını göreceğimizi bilir, terazinin sağ kefesini doldurabilmek için hayırda yarışabilirdik. Tatlı dilin, güler yüzün sadaka olduğunu idrak eder, menfaatimiz olmadığı zamanlarda da güzel konuşur, güler yüzlü olabilirdik. Her mahluk kendi diliyle Allah'ı zikrederken, biz her an onunla olduğumuzu, kimseler olmasa da onun bizi gördüğünü ve duyduğunu aklımızdan bir an bile çıkarmaz, bu sebeple zikir sevabı almadan bir nefes bile yaşamazdık. Hazreti Ali'nin, kişiye mezarında dünyadaki amelinden başka arkadaş yoktur sözünü bilir, kabirde bize arkadaş olacak vefalı dostları teker teker şimdiden edinirdik. Şimdi bizlerle dost gibi geçinenlerin, herkesin birbirinden kaçtığı o günde bizden kaçacaklarını bilir, sadece Allah için sevebilirdik. Affetmenin bir yücelik, büyüklük olduğunu bilir, bize karşı yapılan hataları zor da olsa affedebilirdik. İçten bir tevbe edip o günahlara dönmediğimiz takdirde affa uğrayacağımızı da bilirdik. Evet, belki bu dine yakışan, onu her haliyle yaşayan bir mümin belki olamadık ama şu yaşadığımız hayatın bir zehir, ahiretimizin de ateşli olmaması için hiç de geç kalmış sayılmayız. Yaşıyoruz ve hala elhamdülillah Müslümanız. Allah dilerse, biz de çok istersek tüm günahlarımızı bağışlar. Tek tek sevaba bile çevirebilir. Niçin bunu değerlendirmeyelim? Günahlarımızın çok büyük ve affolunmayacağını mı düşünüyoruz? O zaman şu kutsi hadisi şerife bakalım. Allahu Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu! Sen bana dua ettiğin, rahmetimi ümit ettiğin müddetçe seni bağışlar, geçen günahlarını mağfiret ederim. Günahlarının çokluğuna da aldırış etmem. Ey Ademoğlu! Günahların dağlar gibi yığılsa, gökyüzüne ulaşsa, sonra bana istiğfar ederek bağışlamamı dilesen, seni bağışlarım. Ey Ademoğlu! Şayet bana yeryüzü dolusunca hatalar getirsen ve bana hiçbir ortak tutmayarak huzuruma gelsen, ben de yeryüzünü dolduran bir mağfiretle seni karşılarım. Altın Oluk Dergisi'nin Ağustos 2003 sayısından bir yazıyı paylaştık değerli dinleyiciler. Geç kalmış sayılmayız başlığıyla Hümeyra Ezergül'ün kaleme aldığı bir yazıydı bu. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.